şey olacak. Tamam. Tamam, kaydediyoruz. Şimdi şey yapalım. Yani biraz birlikte kolektif irdeleme işini yapmayı deneyelim. Bunu şeylerimiz neler? Sorgulamayı, özel olarak sorgulamayı istediğimiz noktalar neler? Bu gelişme ve kavramlarla ilgili olarak. Şu nokta açık mı? Eğer nesnel T'nin çözümlemesi, yani istenç ya da hak felsefesi, bunun çözümlemesi tarihsel olarak ara kültürel bir aşamada yapılsaydı geçerli olmazdı, çünkü tam olmazdı. Yani bunun bu çözümlemenin devletin ne olduğunu bilmek için tarih şey gerekir.
Ulus devletin ortaya çıkmış olması.
Yani devletin realitesinin tam olarak açılmış olması gerekir. En azından Hegel şeyi kabul etmiyor. Realiteden ayrı olarak, yani varlıktan ayrı olarak felsefenin herhangi bir şeyi bilebileceğini kabul etmiyor. Yani Platon şeyi bilemezdi. Demokrasiyi, gerçek demokrasiyi ya da halk istenci biçimindeki devleti bilemezdi ve o yüzden devleti felsefecinin istencine alt güdümlü kılmayı istedi. Onun için çözümü o. Yani Plato sırf kurguyla, sırf düşüncenin şeyle, çıkarsamasıyla realitenin bilinebileceğini ileri sürmedi. Hegel böyle bir şeyi ileri sürmedi ve Platon'un şeyi buydu, anlamadığı şey buydu. Yani karıştı değil mi? Tekrar özet olarak toparlayayım. Evet.
Şey mesela,
biraz yüksek sesle.
Özgürlük dedik ya, hani özgürlüğe ölçü olarak bakıyorduk bazı toplumlarda.
Evet.
Mesela orada bireylerin, bazı bireyden çıkmış olmaları ve çok iyi bir şey öğretmiş olmaları o toplumun özgür olmasını kanıtlar mı? Ya da aksi, mesela diyelim ki hakikaten çıkmıyor çok uç bireyler, yani çok bir şey üreten, tarihe damgasını veren bireyler, evet, çıkmayabilir mi? Yani toplum özgürsükken.
Özgürlük ona mı bağlı?
Yani bilemiyorum. Mesela demin Rusya dedik ya, Dostoyevski, yani Tolstoy falan çıkıyor o dönemde. Hani onların çıkmış olması oraya özgür olduğunu gösterir mi? Yani herhangi bir zaman ülke için diyorum. Çünkü hakikaten o toplumun kurallarına kendine bağlı hissetmeyen bireyler çıkabilir.
Evet.
Yani o bireylerin çıkması acaba hakikaten o toplumun özgürlüğüyle doğru
mesela anlamda. Rusya'ya bakarsan Dostoyevski başta çarlığa bağlı değildi, karşıydı, düşmandı belki, ama o olaydan sonra ceza, yakalanması, sürgüne gönderilmesi ya da ölüm cezasına çarptırılması falan, ondan sonra rejime döndü, bağlılık kazandı. Yani Dostoyevski'nin öyle bir yanı var. Hem Rus tinine hem çarlığa falan bir, ama o dönemde Lenin, başka Petrovski, yani ya da pek çok başka birey rejime ya da devlete, çarlığa aykırı.
Toplumdaki sisteme dahil yani dahil değilmiş gibi gözüken bireyler çıkabilir ya bazen. Yani mesela bazı istisnalar var, ama onlar hani, yani mesela Gandhi diyemeyeceğim çünkü o İngiltere'ye gidiyor. Yani orada eğitim görüyor, ama mesela bazıları var hakikaten toplum içine yetişmiş.
Evet.
Yani şu an hani aklıma gelmiyor bir örnek, ama hani o toplumun kurallarına, o toplumun böyle dinginliğinde hareket etmemiş. Yani o kişinin çok çıkmış olması, o kişinin çıkmış olması toplumun özgürlüğe açık olduğu anlamına gelmez değil mi? Yani
özgürlüğe açık olması demek toplumun kendini reddetmeyi göze alması demek. Yani mesela Atinalıların Sokrates'e karşı tutumunda öyle bir şey var. Sokrates
aykırıda şey olması.
Efendim?
Doğru, evet, katılıyorum.
Nasıl?
Yani aykırı olmayı göze alabilmesi dediniz ya.
Yani bence de şey var, ama o aykırı insanlar, özgür bireysel kişileri toplum okuyor ki, yani belli bir yere gelmiş bu insanlar. Yani bence o zaman toplumun bir özgürlüğe açtığını ifade ediyor bu bence.
Ama bazıları var, kendi döneminde okumamışlar. Yani çok yıllar sonra, evet, okundan keşfedilen insanlar var. Yani o dönem içerisinde, evet, çok fark edilmemişler. Yani üretmiş hakikaten.
Yani ya o zaman etkisi ya da olmamıştır.
O dönem için etkili olmamış olabilir. Yani biz bugün bakıyoruz ki mesela o dönemde şöyle bir adam yaşamış diyoruz. Ama mesela o dönemde ne kadar çok okunduğunu, ne kadar çok etkili olduğunu bilmiyoruz yani tam olarak.
O zaman onların tarihsel önemi var diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. Yani bir deha var adamda, ama toplum onu almıyor.
Mesela 70 yıl sonra etkili olabiliyor toplum.
Olsun, ama o 70 yıl...
Onlar bireysel deha aslında, yani tek başına onlar bir olgu.
O tek başına değil aslında. O sırada 1789 itibariyle bir fikir patlaması oluyor. Bütün o insanlar da ondan hepsi nemalanıyorlar. Dostoyevski'den şeye varıncaya kadar, yani bütün o patlamanın esası bir yerde o.
Yani
devlet fikrini de ben tartışmaya şey yapıyorum. Bir kere Platon devleti
evet.
Küçük soyut bir şeydi, kendi çevresinde, kendine göre bir demokrasi tarifi içindeyiz.
Kent devleti.
Evet.
Hayır, demokrasi diyemeyiz.
Neyse.
Asla. Yani diktatörlüktü o. Filozofun diktatörlüğü.
Evet, sınıfın diktatörlüğü.
Filozofun. Orada kral filozoftu ve o her şeyi iyi bildiği için her şeyi belirliyor. Devletin istencini filozof temsil ediyor. Yani onun sorgulanması falan böyle şeyler söz konusu değildi.
Evet. Şimdi Hegel'e gelirsek, Hegel de 1789 Fransız İhtilali'nden sonra devlet kavramı, ulusal devletler kavramı ortaya çıktı ve onun üzerine bina edilmiş. Önümüzdeki yüzyıl, yani 21. veya 22. yüzyılda da ondan sonra bu dünya devleti kavramına gidiyor. Yani şimdi bütün devletler evet. Parça parça şey devletleri gibi ve tek bir devlet kavramına gidiyor. Yani bu devlet kavramı da artık abire belli bir yerlere doğru şey yapıyor. Mikrodan evet. Makroya giden bir şey. Dolayısıyla bunlar hepsi yaşayan bir şey ve gelişen bir şey.
Evet.
İnsanları eskiden etnik kavgalar fazla yoktu. Şimdi etnik kavgalar diz boyu. Ve herkes bölük bölük bir şey yapıyor. Bugün İngiltere, İtalya, Kuzey İtalya, Güney İtalya diye ayrılmak istiyor.
Yani bunlar... Ama aynı zamanda da bir birleşme eğilimi var. Bütün yani o
hem
eğilim...
Hem var hem yok hem işte. Hem de ayrılma şey tecrübesi.
Genel ağır basan eğilim, birleşme eğilimi.
Evet.
Yani İngiltere'de de şeyler var. İskoçlar ayrılmak evet, istiyor mesela. Evet. Ama bu bütün İskoçlara yüklenebilecek bir şey değil. Bütün İtalyanların Kuzey Güney ayrımını desteklediklerini, istediklerini söyleyemeyiz.
Ama ya şimdi işte bugün Türkiye'de bu mesele var. Şimdi yani işte Güneydoğu meselesi, bilmem ne meselesi ama
evet.
Yani bunlar hep toplumları rahatsız ediyor ve bunlardan da birileri habire ajite ediyor. O da
yani bu tarih, tarih
global devleti ortaya çıkartmaya çalışıyorlar bence yani. O yani devlet yapısı değişecek yani. Şey.
Olabilir. Şimdi o spekülasyon ve felsefe var olanla ilgileniyor dersek işte orada biz sınırımızı şu an en azından çekmek durumundayız. Çünkü yani spekülasyon olduğu zaman felsefenin dışına düşüyor ve konuşabiliriz, düşünebiliriz, tartışabiliriz. Nasıl olur, nasıl olmaz falan ama felsefe olmaktan çıkar. Felsefe olması için var olana çekmemiz lazım kendimizi ve şu an dünyanın değişik bölgelerinde tarihsel gelişimin ya da tinin gelişiminin ulaştığı aşamalar değişik. Yani Avrupa ile Latin Amerika aynı düzeyde değil ya da Afrika ile Asya ile. Yani bu tarihin işi hala sürüyor.
Ama şimdi felsefeciler de ama felsefeciler de dünyaya bir şekil veren insanlar aslında. Yani bir yerde hem mevcutluk bir şey yapıyorlar hem de önde bir açılım yapıyorlar. Dolayısıyla felsefecilerin de burada söyleyecekleri şey...
Var tabii ama orada birey olarak onlar artık felsefeci kimlikleriyle değil de politik bireyler olarak bir şeyler söylüyorlar. Bizim felsefede yapmamız gereken şey şu, devlet kavramı diye bir şey var. Bu kavram nesnel bir kavram. Yani kişilerin, bireylerin oynadıkları ve istedikleri gibi şekil verdikleri bir şey değil. Nesnel. O nedir? Onu anlamaya çalışıyoruz. Yani felsefe bizim o devlet kavramı olmadan tarihe bakmamız, bugüne, yarına, düne falan bakmamız olanaklı. Ama orada yalnızca görüşler çıkarabiliriz. Yani devleti bilmeden tarihe baktığımız zaman ne olacak? Yasayı bilmeden.
Soru bilmeden.
Yani o şey olacak. Kişisel ya, görüş.
Yasaya da gelelim. Yasa konusu da artık.
Şimdi bu ama bu noktaları.
Yasalar kabul ettirilmeye çalışıyor.
Efendim?
Yasa
şimdi ne? Realitede ne olduğu ayrı bir konu. Yani yasanın ne olduğu bizi ilgilendiriyor. Yasa Hammurabi'nin yasasıyla, 12 tablet yasasıyla, işte 1980 anayasasıyla Avrupa'daki, şu an Brüksel'deki yasalar falan, bütün bunlar farklı şeyler. Burada yasanın ne olduğunu anlamak için bunlardan şey yapamayız, fazla ipucu alamayız. Yasanın, yani yasalarla insanlar oynuyorlar. Hükümetler, çeşitli politik güçler, yani Amerika'da şeylerden, federal devletlerden şey çıkıyor, yasa çıkıyor. Ermenilerin çekiştirmeleriyle yasa çıkartıyorlar. Yani yasayı pek çok faktör ya da pek çok güç çıkartabiliyor. Bir yerde bir diktatör yasa buyurabiliyor. Bir yerde İsveç'te yasaları genellikle halk daha yakından takip ediyor ya da daha iyi anlıyor neyin olduğunu parlamenter düzeyde falan. Bazı Nur Sultan Nazar Bey'e şey gibi, tiran gibi yönetiyor büyük olasılıkla. Yani buyruğu yasa onun. Yasa nedir? Yani bu bunun kavramı felsefeyi ilgilendiriyor. O demek değil ki felsefe, o insan tarihe bakmayacak, olaylara bakmayacak. Hayır. Ama olaylara baktığı zaman devletin ya da yasanın ne olduğunu bilen birisi o olayları anlayabilir. Bilmeyen birisi anlayamaz. Yani eğer bundan şu çıkıyor, örneğin biraz çarpıcı olduğu için örneği veriyorum. Eğer Karl Marx, Lenin, Stalin, Hitler vesaire bunlar devletin, yasanın, istencin ne olduğunu anlasalardı başka türlü davranırlardı. Ve tüm politik güçlerine ve etkililiklerine karşın bu saydığım dört isimden hiçbiri devleti, yasayı bir felsefecinin bildiği gibi bilmedi. Naziler yok ettiler devleti. Yani yasayı kaldırdılar. Bütünüyle devleti kaldırdılar.
Otorite üzerine kurulmuş.
Evet ve bireysel otorite. Yani evet. Bir SS subayı sorgulanmıyor. İstediğini öldürebilir, yok edebilir. Görüyoruz filmlerde falan. Yani bu hakimler, Alman hakimleri, siteye ben şeyini koydum, resmini koydum. Führer'e ant içiyorlar. Yani Hitler'e bağlılıkları, hukuka bağlılıkların üstünde. Bu hukukun
tapınmak,
ölümü demek. Ve burada artık tüzey yok. Ve tüzeyin olmadığı yerde devlet var diyorsak, o zaman Nazi Almanya'sı 3. Reich bir devletti. Ama devlet değildi.
Ama onlar güce tapıyorlardı. Allah'ı güce tapıyorlardı.
Evet. Yani kimi korkudan, kimi isteyerek falan. O da ayrı bir şey konu. Ama devletin ne olduğunu bilmeden, yasanın ne olduğunu bilmeden bu insanlar tarihe yön verdiler. Yani Lenin şeyi demedi mesela, egemenlik ulusundur demedi. Yani eğer kavramı buysa, bunu söyleyen insan Atatürk oldu. Egemenlik ulusundur dedi, bütün halkındır dedi. Bu modern T'nin anlatımı. Yani bir sınıfın, bir partinin istenci değil. Bolşevik Rusya'sı, Sovyetler Birliği bir partinin istenci altındaydı. Parti, orada da bir piramit hiyerarşisi vardı ve sonunda tek bir bireye kadar dayanıyordu istencin şeyi, daralması. Yani Stalin'in istenci her şeyin üstündeydi. Buna demokrasi dediler, halk demokrasileri falan dediler. Tam ironik olarak, yani bir şey olmadığı yerde o şeyi adını verdikleri zaman bu en büyük saçmalıktı. Halk demokrasileri denen şey, demokrasinin tam olumsuzlanması, tam yatsınmasıydı. Açıkça orada partilerin şeyi vardı. Ayrıca da Doğu Avrupa ülkelerinde düşünürsek orada geçerli olan istenç, oraların istenci değildi. Sovyetler Birliği'nin istenci. Çekoslovakya kopmaya çalıştığı zaman, belli bir özellik talebinde, isteminde bulunduğu zaman Varşova Paktı ülkeleri orayı işgal ettiler. Yani oradaki istenç şey değildi. Onların kendi istençleri bile değildi. Yani Polonya'da, Çekoslovakya'da, Romanya'da falan buralarda biz onların yerli komünist partilerinin istençlerinden bile söz edemeyiz. Onların da üstünde şey vardı, Sovyetler Birliği var. Çünkü saltık olan oydu. Onu korumak gerekiyordu onların bakış açısından ve her şeyi ona göre ayarlamak zorundaydılar. Bunlar tarihin olguları, bunları onlar onu reddetmediler yani bu şeyler, o konudaki kuramcılar. Çünkü zaten diktatörlük olduğunu kabul ediyorlardı ve ama dediğim gibi ulus, egemenliğin ulusa verilmesi ya da ulusa ait olduğunun kabul edilmesi öteki istenç biçimlerinden son derece, sonsuz ölçüde daha yüksek. Çünkü egemenlik ulusundur dendiği zaman egemenlik, yani politik güç bendedir anlamına geliyor. Ben politik istencim. Ben yurttaş olarak yasayı yapma yetkisini taşıyorum, gücünü taşıyorum, hakkını taşıyorum ve bana o verilmiş değil. Onu ben almışım.
Ama yapacak bilinçte değilim ya da yapacak yeterlilikte değilim.
İşte olacak? Şeyden Protestan ülkelerin dışında modernleşmenin problemi bu. Oralarda modernleşme hep halkın bilinçsizliğinden, eğitimsizliğinden dolayı, kendi özgürlüğünü bilmemesinden dolayı devletten geldi. Yani Osmanlılarda da öyle oldu, Çarlık Rusyası'nda da öyle. Çin'de de öyle, Sovyetler Birliği'nde de. Oralarda ulusun bireyleri yurttaşlık bilincine varamadılar ve o reformasyon protestan ülkelerde olan süreçten ayrı bir süreç gelişti. Çünkü bunu anlayabiliyoruz değil mi? Katolik ülkelerde istençler, duyunçlar kilisenin elindeydi.
Hala da
öyle. Oralarda ona karşı protesto, reformasyon istençleri kurtardı. Yani duyunç özgürlüğü ve istenç özgürlüğü denen şeyi kuzey ülkeleri kazandılar. İskandinavlar, Almanların büyük bölümü, İngilizlerin tamamı, hemen hemen Hollandalılar ve daha sonra geri alındı ama bu arada Slav ülkelerinde bile protestanlık önemli ölçüde şey yaptı, yerleşti, kök saldı. Hatta İtalya'da bile protestan, ama Fransa'da falan bunlar genellikle güneyde elimine edildiler, yok edildiler. Yani öldürüldüler ya da sürüldüler falan ve oralarda o duyunç özgürlüğü kök salmadı. Duyunç özgürlüğü modernleşmenin temeli, çünkü ancak kendisi özgür olan insan değişmeye başlayabilir. Yaratıcı olabilir, yapıcı olabilir, dediğim gibi felsefeci de olabilir, mühendis de olabilir, matematikçi de olabilir, ressam da, piyanist de, besteci de, soprano, her şey olabilir. Olabilir. Yani bugün bu ülkede her şey olabiliriz. Biz Hindistan'ın tersine ve şeyde Güney Latin ülkeler, bunlar da şeyler, o modernleşmenin şeyine girdiler, akıntısına girdiler, o girdapa girdiler ama her şeye rağmen kavramsal olarak baktığımızda orada modernleşmenin olanaksız olduğunu görüyoruz. Katolik kilise dininin şeyi altında, egemenliği altında modernleşme zaten olanaksız. Modernleşme o zaman dinden yabancılaşma, uzaklaşma, kopma yoluyla olanaklı ve ateist modernleşme şeyden farklı. Reformasyonun modernleşmesinden farklı. Yani onu da daha sonra ayrıntılı olarak tartışabiliriz.
Ateist zaten modern değil mi?
Değil. Ateist modernlik şey değil, inançsızlık değil. Duyunç özgürlüğü diyorsak,
ama klasik ateist özgürlüğü olabilir miydi? Ha? Klasik dönemde ateist olabilir miydi?
Klasik dönemde ateist
romantik vardı. Dönemde. Mümkün müydü? Ateist.
Ay, şunu demek istedim. Yani din, kuzeydeki din inanç biçimi, Protestanlık rasyonel, daha rasyonel bir din, öyle diyebiliriz. Katolik kilise daha irrasyonel bir din. Dolayısıyla kuzeydeki insanın dini reddetmesi çok gerekli değil. Ama güneydeki insanın, yani Latin Katolik ülkelerdeki entelektüellerin dine bağlı kalmaları, Katolik olmaları mümkün değil. Sartre'ın şey olması mümkün değil, Katolik olması mümkün değil. Ama Hegel Protestan olduğunu söyleyebiliyor. Çünkü iki din arasında şey var, çok büyük fark var ve İslam'a bakarsak duyunç özgürlüğü şeyde var, İslam'da var, Sünnilik'te var.
Kierkegaard Protestan değil mi?
Protestan. Yani tek tek Katolikler var şeyde, kuzey ülkelerinde. Genel, ama genellikle yani %99 Protestan. Şey, duyunç özgürlüğü ve bu önemli. Yani Türkiye'de de bunu görüyoruz biz. Burada modernleşme o özgürlüğün olduğu yerlerde oldu. Yani hepimiz ne okuyacağımız konusunda belki büyüklerimizden öneriler aldık, öğütler aldık, hatta belki baskı yapmaya çalıştılar ama ona bile karışamadılar. Aslında kendimiz karar verdik. Yani biz özgür bir kültüre doğduk bu kuşak olarak ve onun karakterini kazandık ama özgürlüğün ne olmadığını biliyoruz. İran'da her şey olamazsınız. Değil mi? Hindistan'da her şey olamazsınız. Çin'de her şey olamazsınız. Burada her şey olmayı göze alabilirsiniz ve belli bir azınlık olabilir. Yani bu şey demek değil, o hakkın olması, o hakkın edimselleşmesi demek değil. Ama edimselleşmesi için o hakkın olması gerekir. Yani fırsat eşitliği falan diyorlar, böyle biraz o aşağılayıcı geliyor bize. Amerika'yı hatırlatıyor. Yani ve özgürleşmenin başlaması, özgürleşmenin o olduğu yerlerde her şeyin tıkırında gittiği anlamına gelmiyor. Avrupa'da bugün pek çok ciddi sorun var, büyük sorun var. Amerika'da da var. Ama aradaki Doğu ile Batı arasındaki fark o. Orada özgürleşmenin yolu açık. O insanlar özgürlüklerini biliyorlar ve problemlerini çözebiliyorlar. Doğu'da ne yazık ki şu an henüz o eğilimler yok. Yani istediğimiz kadar zorlayalım. İşte iyi Irak'ın durumunu görüyoruz. İran durumunu görüyoruz. Afganistan'ın
yani
falan.
Çok basit bir şey söyleyeyim. Japonya yani, örneği. Japonya'da bakan kendisine bir şey sataşıldı işte. Ondan sonra adam bunu bir onur meselesi yaptı. İntihar etti.
Evet. Adam... O irrasyonel.
Evet yani.
İrrasyonel. Saçma. Yani biri sana sataşıyor diye.
Kim olduğunu gösteriyor. He? Japonya gibi ülkede.
Tabii Japonya modern değil. İçten modern değil. Dıştan modern.
Böyle durduk yerde hemen değil mi?
Durduk. Efendim?
De yanlış olur. Ama onların kültüründe var.
Evet.
O da şey olduğunu, gelenin kültür olduğunu gösteriyor.
Yani onu, o bir problem olarak karşımıza çıkacak. Devlet alanına geldiğimiz zaman ya da toplum alanına. Japonya'da olan şey nedir? Yani görünüşte muazzam bir modernleşme var. Ama aynı zamanda da şey var. İçeride bir gelenek.
Hala gelenek hakim.
Evet. Şimdi bu senin soruna gelirsek, istenç, bireyler, biraz daha onu formüle et. Yani tam anlaşılmadı aslında. Duyuluyor mu ses? Şu an uçaktan duymuyor. Evet. Çok geçti. Yani bireylerin ortaya çıkması, bireyler, tarihsel gelişime bireyler nasıl etkide bulunuyorlar? Bu ince bir konu. Yine tarih felsefesinin konusu. Bireyler çok fazla etkide bulunamıyorlar. Bireyler, Napolyon, Atatürk, Lenin, Hitler, bütün bunlar bireysel bireyler olarak tarihsel sürece etkili, o süreçte etkili, o görünen, hatta yön vermiş görünen insanlar. Ama bütün yaptıkları şey o zamanın eğilimlerini herkesten iyi kavramak ve onları herkesin anlayabileceği şekilde formüle etmek oldu. Yani
öncülük etmek.
Öncülük etmek. Ama olan bir şeye öncülük.
Olmayan bir şey olmaz
zaten. Evet. Hayır, Rus devrimini Bolşevikler bir yerde bir bakıma kucaklarına düşmüş buldular. Yani Rus Şubat devrimini şeyler yapmadılar. Lenin yapmadı. Bolşevikler yapmadı. Bolşevikler minnacık bir azınlıktı o zaman. Ama Lenin şeyi gördü. Yani potansiyel. Orada halkın barış istediğini gördü. Ekmek istediğini gördü. Ve yani barış demek şey, savaşın kesilmesi veya Rusya'nın yenilmesi demekti. Ama halk onu istemeye hazırdı ve onu Lenin gördü. Yani Bolşevikler arasında da çoğu şeydi, o konuda kararsız kaldılar, duraksadılar. Troçki bile daha sonradan Lenin'in şeyini anlıyor. Orada Lenin'in dehası var. Yani sen çünkü şey, yani savaşı kes ve mağlubiyeti, yenilgiyi kabul et. Yani toprak kaybını kabul et. Bunu kolay kolay yapılabilecek bir şeydi. Öteki politikacılar bunu yapmadılar o dönemde.
Geri çekilmesini bilir mi?
Evet. Lenin bildi ve o halkın şeyini sezdi muhtemelen, eğilimini ve o şekilde Sovyetlerin o komün şeylerini, yani oradaki politik gücün desteğini kazandı ve devrim ellerine o şekilde geçti. Yani bunlar şeyler. Atatürk Türkiye'nin yönünü görmede, göstermede ve yani o çevresindeki Osmanlı tinine en uygun düşen hedefin şey olduğunu gördü. Gerçekten tam anlamıyla bağımsızlık ve özgürlük olduğunu gördü. Yani Lenin'den farklıydı Atatürk'ün yaptığı şey. Bir diktatörlük önermedi ya da bir Türkiye'nin istese şey olabilirdi. Başka sosyalistler vardı, komünistler vardı o yıllarda. Yani Atatürk de onlardan biri olabilirdi. Ama muhtemelen Atatürk özgürlüğü hepsinden çok daha iyi kavradığı için, yani belki arada onunla çelişiyor görünen sözlerini bulabiliyoruz. Onlar ona ait olabilir ya da olmayabilir. Ama Atatürk esas da yani ya bağımsızlık ya ölüm diyen bir insan. Bu şey yani tam olarak özgürlük istencini anlatan bir şey ve onunla bağdaşmayan hiçbir kuruma izin vermiyor ya da hiçbir şey doğrulamıyor Atatürk. Atatürk'ün özgürlük anlayışı tam. O yüzden biz bugün burada böyle yaşayabiliriz ve bu Türkiye'nin geri kalanı da bir süre sonra aynı özgürlük düzeyine gelecek. İran'ın bunu yapması için daha çok şey var, uzun yolu var. 10 yıllar yani, kaç 10 yıl?
Biraz onu tartışabilir miyiz? Yani
tartışalım, her şeyi tartışalım.
Özgürlük bir istenç meselesi. Bu istenç nasıl yaratılacak? Yani özgürlük verirse de insan bunu kullanamayabiliyor yani. Gördük yakın tarihimizde. Kullanamıyoruz. Mesela ben hatırlıyorum üniversite çağlarında muhtariyet diye bir şey, üniversite muhtar diye bir
özellik.
Yani bir özgürlük şeyi var. Polis de giremezdi bilmem. Fakat bunu kullanılamadı. Yani bunu nasıl yapılabilir insanlara?
Onu insanlar anlamadılar. Yani özellik, Türkiye'nin durumu çok kompleks. Yani özellik denen şey aslında
başka
bilimsel,
evet, çalışmalar, tembellik gibi.
Tabii. Politik eylem için özgürlük olarak anlaşıldı. Yani onun bilimsel özgürlükle bir şeyi yok, ilgisi yok. Nasıl oluyor? Üniversitenin özgürlük ve özellik.
Yok ki.
Özellik kurumsal özellik gerekiyor normalde.
Var mı üniversitelerde?
Yok, kurumsal özellik yok.
Yani devlet üniversiteleri şey mi? Bunlar ayrı bir kategori değil, değil mi? Hepsinin aynı eşit olması gerekiyor.
Yani vakıf, özel üniversite yok Türkiye'de zaten.
Ülkeye bağlı olması özelliğe aykırı bir şey mi?
Hayır, vakıflık aykırı değil.
Yani özel üniversiteler patron ne diyorsa o oluyor.
Gayet. Yok, bazılarında döner sermayeyi çalıştırılıyor galiba. Özel
üniversite... Yani üniversitelerden bizim beklediğimiz şey nedir? Kaliteli eğitim değil mi? Kaliteli eğitim. Yani öğretim üyesinin...
özgür şeyi yaratmak orada. O...
Tamam.
Türkiye'de özel üniversiteler çok yanlış.
Ama öğretim üyesi... sürekli olarak kendini politize ederek diyelim şeyini bağımsız bakış açısına engelliyorsa burada özellik her şeyden önce kendisi engelliyor.
Kurumsal özellik tartışıyor.
Yani bir fizikçinin fiziksel araştırma yapması için önünde ne nasıl engeller var YÖK tarafından ya da bir başka YÖK'ten önceki dönemde.
Fiziksel engeli var.
Bakın şöyle bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu. Bu bir soru. Bunu düşünmemiz gerekiyor. 1923'te kuruldu resmen. Üniversiteleri vardı ve daha sonra üniversiteler kuruldu. Türkiye'de niye fizik ve matematik örneğin ya da kimya bunlar batı ölçülerinde niye gelişmedi?
Gelişmedi mi?
Evet.
Önce başlangıcına bakmak lazım. Genellikle bunları başlatan bu Almanya'dan gelen profesörler oldu yani her şeyin altında o var.
Sonra... Yani bunu dış güçler mi engelledi?
Hayır. Bunlar arttırdılar.
Yani niye matematikçiler?
Bunlar arttırdılar.
Almanya'dan gelenler.
O Yahudiler aldı yani Türkiye'ye. Yani. Kurtardı onları.
Sadece... Bir dakika. Şimdi şey...
Değil de eğitim bakanlığı.
Bakın, eğitimi başarılı olan ve başarısız olan devletler ya da ülkeler diye ayırabiliriz. Örneğin İngiltere, Almanya ya da Amerika başarılıydı. Ama şey başarılı değildi, Türkiye başarılı değildi. Yani 100 yıla bakalım, 20. yüzyıla bakalım, başından sonuna kadar, Osmanlı'da dahil olmak üzere. Burada akademik çalışma başarılı olmadı. Yani buluşlar yapılmadı. Üniversiteler
teşvik edilmedi.
Evet, güçlenmedi.
Aksine yani kopyaladı. Avrupa'da evet. Kolaycılığa karşı.
Üniversitelerden bir şey beklenmedi. Üniversiteler araştırma sonuçlarını bir şeye yansıtamadı. Amerika'da siz bir araştırma yapın. Zaten üniversite bir kere sanayi talepte bulunur. Fonla beslerler. Ondan sonra derler ki biz sizden şöyle bir araştırmayı sonucunu bekliyoruz.
Bu işin bir yanı. Yani burada şey şimdi yapıyorum. Hayır hiç öyle bilim uğruna yapılıyor. Geometriyi onu düşünelim. Geometride Riemann var bilmem şey var. Einstein'a yardım eden David Hilbert vesaire. Bu tür insanlar var. Bunlar ne herhangi bir dış faktör tarafından motive edildiler ne de sanayiye baktılar. Yani o insanlarda bilime değer verme yeteneği vardı ya da eğilimi vardı ve
öyle bireysel
yani Pavlov'u hangi motivasyon, hangi dış motivasyon Pavlov'u şey yaptı? Sovyet rejimi mi?
Yani
bu dışsal güdü yani bilim adamının önüne havuç tutulursa bu başarılı olur. Bu özgürlükle bağdaşan bir şey değil. İnsan bilmek istiyor. Bunun nedeni güdüsü sadece kendisi. Başka hiçbir şey değil. Yani Descartes'in mekaniği keşfetmesi, Newton'un çalışması ya da Kepler'in falan bunların bazılarında şeyler var. Dışsal motivasyonlar ya da hatta direktifler var yani. Ama genel olarak baktığımızda o bilimlerin gelişmesi insan usunun kendini bilmesinden başka, kendini bilme tutkusundan başka hiçbir şeyle motive olmuyor. Yani Galilei hangi pazar motive etti o evet, düşme serbest düşme yani, deneylerini yaparken de. Ya da Michelangelo yani bu insanlar için böyle o yüzden o şeyi bırakalım biz yani burada akademik gelişmenin olmaması bu tinin kendi içinde olan bir şey nedenini orada arayacağız yani Türk tini
Sinan oldu orada diyor
yani Osmanlı tini ve Türk tini farklı Osmanlı tini ve Türk tini Osmanlı tini mimarideki başarılarını yaptıklarını görüyoruz. Muazzam. Yani ve ama Türk dininin önünde hiçbir engel yoktu Cumhuriyet döneminden sonra. Yani onlara üniversiteler verildi, olanaklar verildi. Buyurun dedi geometri yapın, buyurun kimya yapın, buyurun mekanik yapın, buyurun biyoloji yapın. Hiçbiri o olanakları kullanmadı. Hiçbiri. Bir tane geometrici çıkmadı. Ben dehşet verici bir şey, geometri kitabını yazmadılar. Geometri şeylerine bakarsanız Fransız müfredatından doğrudan kopyalar. Bunlar ayıp. Ve bir ülkenin, Milli Eğitim Bakanlığı bunu yapıyorsa, üniversiteleri bir geometri kitabı üretir, al Öklides'i. Öklides hala Türkçe'ye çevrilmiş değil. Geometri. Yani bu en özel eğitim alanların konularından birisi. Yani çocuklar için özellikle çok yararlı, sonsuz yararlı olan bir şey ve bunu kopyanın ötesine geçiremediler. Bunun sorumlusu Atatürk değil. Bunun sorumlusu o üniversitelerde görev verilen bireyler, yani, o bireylerin karakterleri.
Yani işte gerekmiyor
yani. Üniversiteler çok
o yüzden onlara özel
bir sistemle yönetiliyorlar.
Onun o nedenini dışarıda aramamalıyız.
İşte odalarına çıkmıyorlar.
Evet.
Öğrencilerle bile ilişki kurmuyorlar.
Öğrencilerle de ilişki kurmuyorlar.
İşte o karakter bilme uygun değil. O karakter
parlak parlak engelli. Yolunu açmıyor.
Bu
engelliyor.
Yani dıştan bir engel yok. Dıştan teşvik var.
Orada şu an bölüm başkanı 37 saat hafta derse giriyor.
Kim dışında? Şu anki durum biraz daha farklı ama.
Yani şimdi diyorum ki 10 yıl açılınca da böyle. Yani sürekli derse giriyorlar ve yurt dışında abim de orada hocalık yapıyor.
Ya,
orada da mesela haftada 8 saat derse giriyor.
Ama hiçbir yani, zaman bulan olamaz. Yani sen bir araştırma yapısı yapıyor olsan.
Yapıyor zaten ama bu yapma.
Yani çevrenin desteklemesi yapıyor, gerekir. Sana
fende şöyle bir sorun oluyor.
İşte desteklememesi de aynı şeyi gösteriyor.
Fenci yani öğrencisi çok az ve fenciler yani fen edebiyatçılar, yani
şey
temel bilimciler şey sorunu yaşıyor. Ders saati o kadar çok ki mesela bir fen birici, fizikçi kendi bölümün öğrencilerine ders veriyor. Yani evet. Zaten çok fazla. Sonra makineye gidiyor, işte mühendisliklere gidiyor, sonra
bu, işletmeye gidiyor. Ama bütün durum açıklanmıyor. Yani bu adamlar zamansızlıktan mı bilim yapamıyorlar? Eskiden böyle değildi.
O zaman hedef sorunu, yani hedef yok o zaman.
Bilim şey başarılı oluyor, yoksa giriyor bir parça.
Evet, gelişmeler gerek var. Yani hayır,
yani
bunun küçük bir sürü şeyin toplamı bu.
Tabii. Genel açıklaması şu, modernleşme bir
süreç tarihinde.
Ben de bilmiyorum tam olarak şeyini. Yani çünkü çok şey,
çok bilinmeyen de
akıl dışı bir şey, inanılması güç bir şey. Yani 50-60 sene boyunca
evet,
üniversiteler var, özgürler. Çünkü
her şey var.
Hiçbir şey matematik çalışmasını engellemez. Hiçbir şey fizik çalışmasını engellemez.
Royal Society var.
Yani orada maddi bir problem de olmaz. Matematik yaparken değil de para yaparken.
En son zamandan beri var.
Yani al dışarıdan hepsini birbirinden alıyor. Çevir kitaplarını. Yani al ve çevir. Matematiğini kendin yaz. Güzel bir şekilde. Yazıyorlar ama yani tıp ben şey biliyorum. Tıpta bir şey vardı. Kalın bir kitap vardı. Yani genel. Yapmışlar. Yani o da bir yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar. Ne filmleri film, ne dilleri dil, ne yani bu ne yazık ki şey kaybedildi. Yani Türkiye'nin şu anda bu kadar
kendisinde saklıyor. Bir başkasına öğretebilmek. O hoca, üniversite hocalarının böyle bir özelliği de var.
Rekabet.
Rekabet.
Bildiğini de yaymıyor.
Bilgiyi paylaşmıyor.
Evet.
İrrasyonel. Her yerinde irrasyonel. Yani kapris.
Bulundukları çok. Mevkiyi korumak.
Evet.
Şimdi,
maaşını almak.
O yüzden özellik dendiği zaman bu Türkiye'de olmayan bir şey değildi. Yani YÖK'ün ya da bilmem neyin kısıtlaması değil. Yani Türkiye'de geometrinin gelişmemesinin nedeni YÖK ya da özelliksizlik değil. Bu T'nin kendi şeyi, karakteri. Bu karakterin değişmesi gerekiyor. Yani Türk T'nin de onun daha öte gelişmesini ve büyümesini engelleyen şeyler var. Hastalıklar var.
Şimdi o etikten bahsediyoruz.
Etik.
Etik burada da var.
Tabii ki.
Hepsine uygulayabiliriz etiği. Üniversite hocaları için de geçerli.
Evet. Yani biz kendimiz şu anda o hataya düşmeyelim. O ilkelliğe, o engelleyiciliğe ve o kısırlaştırıcılığa düşmeyelim. Çünkü o zaman felsefe yapamayız. Yani buna şey bulamıyoruz. Dışsal bir neden bulamıyoruz. Yani bu ülke 100 yılını gerçekten harcadı. Evet. Yani özgürlüğünü kabul etmek ve onu kullanmak yerine
Hocam o zaman yani bunun nasıl olabileceğini biraz konuşmak lazım. Evet böyle olduğunu biliyoruz hepimiz de şey yapamayız ama yani olması için ne şey yapar? Şimdi düşünüyor insan kendinden neden böyle oluyor? Neden
yani bu işin acı tarafı hala bunu tam bu kültür tam olarak bilmiyor. Çok az sayıda insan bunun farkında ve gidiyor işte süreç. Yani Milyonlar ne olduğunu bilmiyor şu anda.
Farkında birisi böyle olmadığını göre ne yapması lazım yani ki?
Yöntem arıyoruz.
Yani. Kendi dışı yukarmaya bak.
Şu an... ne diyorsunuz?
Birisi farkını kurtarmayacak mısın?
Şimdi... yani burada şöyle bir şey var. Özgür insanın kurtuluşa gereksinimi yok. Ve bu kültür ya da bu toplum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, özgür bir devlet olduğuna göre... buradaki insanlar yurttaşlar olduklarına göre, yani özgürlüklerini bilen insanlar olduklarına göre kurtarılma gereksinimleri yok.
Yok.
Evet. Onun için kimsenin kurtarıcılık yapması, peygamberlik yapması, ideolojik önderlik yapması falan gerekmiyor. Yani
şey lazım ya, birisinin yani
Atatürk'ün zamanında gerçekten halkın önüne önder gerekiyordu. Yani o ve öyle durumlarda onların olması
gerçekten
büyük şans.
Gerçekten özgür müyüz Aziz Bey?
Acaba.
Biz özgür değiliz gerçekten. Yani o yanıltama içinde miyiz acaba şey gibi? Yoksa tam özgürüz. Bu konuda yani, asıl problem bence bu. Evet.
Toplumda yaşıyoruz. Toplum içinde özgür olabilir mi? Kurallar var.
Kuralların
var. Sınırları var.
Şimdi, ama onlar da zaten yasa yani dediğimiz şeyler. Zaten onlar onların dışına çıkmamalıyız.
Ancak yasayla özgür olabiliriz.
Evet.
Yasayı, kuralları biz yapıyoruz. Yani gelenek o yüzden kalkmalıdır diyoruz. Gelenek şey, köy toplumuna, köy kültürüne uygun bir törellik biçimi ve modern kent kültüründe şey var, erdem olması gerekir. Gelenekte yürümezse.
Şimdi TÜBİTAK'ın kuruluş yasasında, şöyle bir madde var. Bilimsel ve...